Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, bir önceki programımızda Yasin suresinden 45. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki programımızda da Yasin suresinin 45. ayeti kerimesinden devam etmiş olacağız. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin. Hocam, 45. ayeti kerimeyi öncelikle meali şerifiyle birlikte ben okuyayım. Ardından da kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Estaizu billah, bismillah. Ve izâ qîle lehumuttequ mâ beyne eydîkum ve mâ khalfekum leallekum turhamûn. Onlara sizi önünüzden ve arkanızdan kuşatan günahlar ve onların hem dünya hem ahiret açısından açacağı kötü sonuçlar karşısında güzel bir takva hayatı ile Allah'ın koruması altına girin ki dünyada faziletli bir hayat sürme, ahirette de ebedi saadete ulaşma adına merhamete layık olasınız denildiği zaman aldırış etmezler. Evet, burada hocam aslında hem bir tavsiye hem de bunun neticesinde de bir belki müjde var ama buna bir aldırış etmeme durumu da söz konusu gibi sanki, değil mi?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tabii sizin okuduğunuz meal biraz tefsiri meal, açıklamalı meal oldu, ayrıntılı meal oldu.
Evet.
Ayet-i Kerime'de başta Mekke kafirleri olmak üzere peygamberlerin tebliğleri kendilerine iletilip de bundan aldırmayan, onu önemsemeyen kimseler belki kastediliyor. Tabii burada iki kelime dikkat çekiyor. Müfessirler bu iki kelime üzerinde biraz durmuşlar. Mâ beyne eydîküm ve mâ halfeküm. Önünüzde olan ve arkanızda olanlardan sakının, korkun manasına. Bu önde olanlar nedir? Bununla ilgili geride olanlar, arkalarında olan nedir? Bununla ilgili farklı yorumlar yapılmıştır. Önlerinde olan şey yapmakta olduğunuz veya yapacağınız, ileride yapacağınız şeyler. Ve mâ halfeküm, arkanızda olan şeyler ise yapıp da geride bıraktığınız, daha önce yaptığınız şeylerden, yaptığınız ve yapacağınız şeylerden sakının, korkun manasına söylenmiş ki eğer böyle yaparsanız ancak merhamete nail olursunuz manasına. Tabii bunun dışında da farklı dediğimiz gibi yorumlar var. Önünüzde olan ahiret, ahiret aleminde olacak şeylerden korkun. Arkanızda olan ise geride bıraktığınız ömrünüzden, geride bıraktığınız dünyadan sakının, korkun manasına bu şekilde de yorumlanmıştır. Eğer böyle yaparsanız ancak Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Böyle yapmazsanız Allah'ın rahmetine nail olmazsınız diye bu insanlar uyarıldığında efendim aldırmazlar, önemsemezler. Tevilatün Necmiye'de de diyor ki dünyadan ve dünyada olan şehvetlerden, lezzetlerden, önünüzde olanlardan maksat budur. Arkanızda olanlardan maksat ise ahiretten ve ahirette olan nimetlerden, hurilerden, saraylardan, ağaçlardan, meyvelerden, ırmaklardan. Yani bu nimetleri de kendinize hedef yapmayın. Sizin gayeniz Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede olsun, ona yakınlık olsun diye daha ince bir manayı ifade ediyor Necmeddin-i Daye Hazretleri. Yine bazı müfessirler demişler ki önünüzdeki olan şey büyük kıyamet, onun hallerinden, arkanızda olan işte küçük kıyametin hallerinden olan şeylerden sakının gibi burada farklı manalar verilmiş.
Peki hocam, 46. ayet-i kerimeye geçecek olursak Estaizu billah, bismillah. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kendilerine ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Burada da az önceki ifadenin daha tekitli bir şekilde geldiğini görüyoruz.
Evet, yani burada bir inatçı, münkir, kafir peygamberlerin tebliğine, Cenab-ı Hakk'ın davetine kulak asmayan, bunları önemsemeyen, hatta bunlardan yüz çeviren bir insan tipi burada tasvir ediliyor, karşımıza çıkıyor. İşte onlara Rablerinin ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun, bir ayet gelmesin ki illa mutlaka ne yaparlar? Ondan yüz çevirirler. Tabi ayet kelimesi, kelime anlamı olarak işaret, alamet, belirti, gösterge gibi anlamları var. Ayet deyince tabi ilk hatırımıza gelen Kur'an-ı Kerim ayetlerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim işte surelerden, surelerde ayetlerden oluşuyor, meydana geliyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'in işte en küçük bölümüne ayet denildiği gibi aynı zamanda yine bizzat Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kainattaki bir takım şeyleri ayet olarak ifade ediyor. Tekvini ayetler. Aynı zamanda mucizeler ayet olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki ayet kelimesini hem Kur'an ayetleri olarak hem kainattaki Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden her bir varlık aslında Cenab-ı Hak için bir ayettir, bir delildir. Kainattaki her bir varlık ona bir delildir. Aynı zamanda mucizeler, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, kudretini, peygamberlerin hak olduğunu gösteren birer ayettir, delildir. İşte bu gibi münkir, inkar tabiatında olan insanlara Allah'ın ayetlerinden hangisi gelse mutlaka ne yaparlar? İnkar ederler, reddederler. Efendim tarihe bakıldığı zaman, geçmişe bakıldığı zaman hakikaten bunun pek çok örnekleri var. İşte Kur'an-ı Kerim geldiği zaman Arap toplumu, onun fesahatı, belagatı, edebi değeri, anlattığı hususlar karşısında çok etkilenmiş olmakla beraber işte Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi bazı insanlar ne yapılsa, hangi ayet gelse onlara bir fayda vermemiştir. Şairin dediği gibi, hidayet senden olmazsa dirayet neylesin ya Rab? Bu cehle ayet neylesin ya Rab? Yani Ebu Cehle ayetin bir faydası olmuyor. Gerek Kur'an ayetleri olsun, gerek Peygamberimizin mucizelerini görmüş bu insanlar. İşte şöyle olursa sana inanırız demişler. Şakkul kamer. Efendimiz eliyle işaret etmiş, ay yarılmış. Yine inanmamışlar. Efendimiz işte elindeki çakıl taşları konuşursa iman edeceklerini söylemişler. Çakıl taşları konuşmuş, yine inanmamışlar. İşte ne kadar da sihir bassın vesaire gibi. Dolayısıyla böyle bir insan tipi var ki demek ki ona ayetin faydası yok. Mucizelerin faydası yok. Ya da ayet kelimesi bazen Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği musibetler, felaketler de bir ayet olarak insanları uyarıcı bir alamet olarak ifade edilmiş. Es-Said billah ve ma nursilu bil ayati illa tahvifa. Biz ayetlerimizi ancak insanları korkutmak için göndeririz. İşte bu gibi işte deprem gibi, zelzele gibi, su baskını, diğer felaketler gibi bunlar da Cenab-ı Hakk'ın birer ayetidir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Furkan. Kur'an-ı Kerim ayeti geldiği zaman insanları ayırıyor. Kimisi iman ediyor, mümin oluyor. Kimisi inkar ediyor, münkir oluyor. Kafir oluyor, münafık oluyor. İnsanları kendi içinde sınıf sınıf, derece derece nasıl Kur'an ayetleri inanmak, inanmamak, işte Kur'an karşısında gösterdiği tavra göre ayırıyorsa, işte bu mucizeler de veya Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bu musibetler de insanları ayırıyor. Diyelim ki aynı binanın altında Allah muhafaza eylesin her türlü semavi arazi afetlerden ama bir deprem oluyor. Aynı binada efendim iki insan can veriyor. Belki mümin iman ehli ise aynı işte eğer bu da bir ayetse onun günahına kefaret oluyor. Derecesinin yükselmesine vesile oluyor aynı musibet. Ama öbürü münkir ise, kafir ise, asi ise, günahkar ise belki onun için bir tür ceza olabiliyor. Ya dolayısıyla aynı şey ayetlerde de var veya mucizeler de böyle. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi kan mucizesiydi mesela. Aynı bardaktaki suyun yarısını Musa Aleyhisselam'a iman eden, onun kavminden olan bir Sıpti içtiği zaman normal su ama bir Kıpti, Firavun'un kavminden olan Musa Aleyhisselam'a inanmayan bir insan içtiği zaman ona kan oluyordu. Dolayısıyla böyle bir husus var. İşte ayetler insanları Cenab-ı Hakk'ın ister musaflarda yazılı olan, Kur'an'da yazılı olan ayetler olsun ki onlara tenzili ayetler deniyor. Allah'ın indirdiği ayetler. İster tekvini ayet, bu kainattaki ayetler olsun. Kainatta güneş, ay, yıldızlar, dünyadaki işte türlü türlü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar Bunlar da birer ayettir. İşte bir kimisi bakıyor, ya Rabbi sen ne kadar kudretin geniş, ne kadar efendim Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu varlıklardan türlü türlü manalar çıkarıp Cenab-ı Hakk'a imanı kuvvetleniyor. Bir de bir başkası da bakıyor, işte ondan hiçbir mana göremeyebiliyor. Şeyh Sadi Hazretleri'nin dediği gibi, işte insan öyle ibret nazarıyla bakarsa bir yaprak bile onun için bir divan olur. Bir yapraktan bile bir sürü hakikat çıkarır, ibret çıkarır. Ama insan gafil ise, münkir ise bütün bir orman, bütün bir kainat bile ona bir şey ifade etmeyebilir. İşte böyle insanlar ne kadar ayet görseler de, ne kadar ibretli şeyler görseler de bu saydığımız farklı ayet çeşitlerinden mutlaka ne yaparlar? Ondan yüz çevirirler. Yine efendim bu kainat, tabii Molla Cami, Abdurrahman Cami Hazretleri diyor ki bir beytinde, bu cihan diyor dostumuzun güzelliğinin aynasıdır. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin, güzelliğinin aynasıdır. Sen onun yüzünü bütün zerrelerde müşahede et. Bir Arap şairi de öyle söylüyor. Ve fi kulli şey'in lehu aye tedullu ala ennehu vahidu. Her bir şey, her bir varlık, her bir zerre de bir ayet var, bir işaret var, bir belirti var. Her bir varlık, her bir zerre, her bir şey Allah'ın birliğini haykırıyor, Allah'ın birliğini ifade ediyor, kudretini ifade ediyor. Onun isimlerinin efendim her bir varlıkta onun isimlerinin, sıfatlarının tecellisi var. Tabii bunu görebilmek için işte demek ki böyle kalp gözü kör, buradaki kafirler, münkirler gibi Allah'ın ayetlerine gözü kapalı, kulağı tıkalı olmaması gerekiyor. Yine efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da, o da Allah'ın insanlıkta tezahür etmiş, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ayet ve alametlerindendir. İnsanlıkta tezahür etmiş Allah'ın bir ayetidir, Allah'ın bir mucizesidir. Peygamberimizin ahlakı, hayatı, ki Cenab-ı Hak Efendimizin ömrü üzerine yemin ediyor, onun güzel ahlakı, aynı şekilde o da bir ayettir. Onu görenler de, kimisi işte Abdullah bin Selam radıyallahu anh gibi, onun yüzünü görünce işte bu yüzün sahibi yalancı olamaz diyerek Allah'ın ayetini orada görüp iman eden olduğu gibi, bir kısmı da işte Ebu Cehiller gibi, Ebu Lehebler gibi ona inanmamışlar. Hatta şöyle bir hikaye vardır. Gazneli Mahmud Hasan Harakani Hazretleri ile görüşünce Şeyhi Bayezid Bistami'den sormuş. İşte senin şeyhin nasıl bir kimseydi diye sorunca Ebu Hasan Harakani Hazretleri, işte o Bayezid Bistami Hazretleri öyle bir kimseydi ki onu gören kafir iman ederdi, günahkar günahından, isyanından vazgeçerdi gibi sözler söyleyince Gazneli Mahmud, Sultan Mahmud diyor ki bu nasıl bir sözdür? Peygamberimizi de birçok insan gördü ama kimisi iman etti, kimisi inanmadı, kimi müşrik olarak hayatında devam etti, ısrar etti diye söyleyince çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki o inanmayanlar, isyan edenler Allah'ın Resulü Muhammed'i göremediler. Onlar ona Abdullah'ın yetimi Muhammed diye baktılar. Ondan dolayı ondaki hakikati, ondaki nuru göremediler. Yoksa Allah'ın Resulü diye ona nazar etselerdi elbette onlar da bundan faydalanacaklardı, istifade edeceklerdi diye güzel bir cevap vermiş. İşte onun için tabii insan Allah tarafından türlü nimetlere mazhar olmuş. Akıl nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, idrak nimeti. Ancak işte bunlar insana verilir de insan efendim bunlardan gereği gibi faydalanamazsa, sadece baş gözüyle görür de kalp gözü kör olursa, bu da bir tür bir mekirdir, bir tuzaktır. İnsan buna dikkat etmesi lazım. Yani Allah bir kula ilim verir, idrak verir, akıl verir. Fakat bununla amel etmekten mahrum kalırsa, hakkı hakikati görmekten efendim nasipsiz olursa, ya da Allah bir kula amel verir, onda ihlas olmazsa, bunlar bir tür mekirdir, bir tür tuzaktır. Onun için insan buna da dikkat etmesi gerekiyor.
Peki hocam, 47. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Estağfirullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهُ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden muhtaçlara verin çağrısı yapıldığında kafirler müminlere, dilediği takdirde Allah'ın rızıklandırıp doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Bu bizim vazifemiz mi? Doğrusu siz apaçık bir şaşkınlık içindesiniz derler. Evet.
Evet, yine bu dediğimiz gibi yine Allah'a asi, haktan, hakikatten uzak insanların bir vasfı da onlara infak edin. Yani Allah için fakirlere, muhtaçlara verin. Mimma razakakumullah. Ki vereceğiniz de size Allah'ın verdiği rızıklardır. Bunlar Allah'ın lütfu olan, Allah'ın rızkı olan şeylerden mimma, hiç bir kısmını, mimma olunca orada bir bölümünü, tamamını vermek diye de bir talep yok. Allah'ın size verdiği rızıklardan bir bölümünü, bir kısmını infak edin, verin denildiği zaman bu nankörler, bu kafirler derler ki kâlellezîne keferû lillezîne âmenû, iman edenlere. Demek ki bu sözü söyleyen de kimdir onlara? Ehli iman. Bu tür kimselere bu sözü söyleyince derler ki enut'imu men lev yeşaullahu at'ame, eğer Allah dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Yani Allah zengindir, ganidir diyorsunuz. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter diyorsunuz. Eğer bu fakir olan kimseleri Allah dileseydi doyururdu. Allah demek ki onları doyurmayı dilememiş, o doyurmamış. Biz mi doyuracağız gibi böyle küstahça bir söz söylerler ehli iman edenlere, iman ehline. Bununla da kalmazlar. İn entum illa fi dalalin mubin. Siz gerçekten apaçık bir sapıklık, dalalet, yanlış yol üzeresiniz diyerek onlara böyle söylerler. Tabii bu kimselerin bu sözleri, Allah dileseydi doyururdu gibi sözleri aslında alay olarak kabul edilmiştir. Alay için söylenmiştir. Çünkü inkar eden kimse Allah'ı reddeden, onu tanımayan, ona iman etmeyen kimsedir. Dolayısıyla doyuranın Allah olduğuna zaten inanmayan kimselerdir bunlar. Bu tür söz söylemeleri alay etmek içindir. Allah'ın diniyle, Cenab-ı Hak'la alay etmek, onun diniyle alay etmek, müminlerle alay etmek için bu söylenmiş bir sözdür. Dolayısıyla yine arkasından siz apaçık bir sapıklık üzeresiniz demeleri, müminlerin gittikleri yolun yanlış olduğunu ifade etmek maksadıyladır ki dalal kelimesi, sapıklık olarak ifade ettiğimiz doğru yoldan, sırat-ı müstakimden dönmek, sapmak demektir, çıkmak demektir. Bu hidayetin zıttıdır. Hidayette demek ki doğru yolu bulmak, sırat-ı müstakimi bulmak demektir. İşte o müminlere, yani fakirleri doyurmak, muhtaçları doyurmak, malının hiç olmasa Allah'ın verdiği rızıklardan bir bölümünü infak etmenin bir yanlışlık olduğunu, dalalet olduğunu ifade ediyorlar bunlar. Hidayeti tam zıttı olarak ifade etmiş oluyorlar. Tabii insanlardan Allah bazısını zengin yaptı, bazısını fakir yaptı. Netice itibariyle yani bu olması, işin hakikati şudur ki Allah bizi bu dünyaya imtihan için gönderdi. Dolayısıyla zengini varlıkla, fakiri yoklukla imtihan ediyor ve bu imtihan sebebiyle zenginlerin Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'ın kendilerine verdiği malı fakirlere vermelerini, onları görüp gözetmelerini, onları ihmal etmemelerini emretti, onları bununla imtihan etti. Dolayısıyla Allah'ın bu şekilde kullarına imtihan için bu dünyaya göndermiş olması, bir kısmını varlıkla, bir kısmını yoklukla imtihan etmesi, zenginleri de fakirlerden sorumlu tutması gibi böyle bir imtihanı, Allah'ın emrini görmezden gelmek büyük bir hatadır, büyük bir gaflettir. Demek ki bunun kökünde, bunun temelinde imansızlık yatıyor. Böyle bir kafirlerin ileri sürdüğü gibi bir bahane söz konusu. Bir hadisi şerifte, İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde, Suyuti'nin Dürül Mensur'unda da geçiyor bu hadis-i şerif. Allah dileseydi hepinizi zengin yapardı. Aranızda hiç fakir olmazdı. Yine Allah dileseydi hepinizi fakir yapardı. Aranızda hiç zengin olmazdı. Fakat Allah zenginin nasıl merhamet ettiğine, fakirin de nasıl sabır gösterdiğine bakmak, denemek, imtihan etmek için bir kısmınızı, bir kısmınızı da Cenab-ı Hak ne yapar? Sınar diye buyuruyor Efendimiz. Dolayısıyla bu bir imtihan dünyasıdır. Yoksa Allah dileseydi, Allah herkesi zengin yapabilirdi. Dileseydi herkesi muhtaç yapabilirdi. O zaman imtihanın da bir manası kalmazdı. Evet, bu ayet-i kerimede kafirlere Allah'ın lütfettiği, verdiği rızıklardan bir bölümünü infak etmeleri söylendiği zaman onlar biz neden infak edecekmişiz? Bu fakirleri Allah dileseydi doyururdu. Allah'ın dileseydi doyuracağı bu kimseleri biz mi doyuracağız? Allah doyursun demek gibi, Allah versin demek gibi.
Evet.
Bu şekilde müminlere cevap verdikleri ayet-i kerimede ifade ediliyor. Hatta bu şekilde davranmalarının, fakirlere, muhtaçlara yardımcı olmanın, infak etmenin bir sapıklık, bu şekildeki bir anlayışın bir sapıklık olduğunu ifade ederek alay edercesine bu şekilde söyledikleri ifade ediliyordu. Halbuki birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Cenab-ı Hak kullarına verdikleri de vermedikleri de her türlü maddi manevi nimet, mal, mülk, sıhhat vesaire, verilen ve verilmeyen her türlü nimet bir imtihan içindir, bir denemek içindir. Aynı zamanda eğer verilen bir nimet varsa bunun şükrü gerekir. Her nimetin şükrü de kendi cinsinden olmak gerekir. İşte mal, mülk, servet vermişse Cenab-ı Hak kulundan infak istiyor. Zekat var, farz olan kısmı, sadaka var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu bizden bekliyor. Hatta İslam alimleri dini tarif ederken "et-ta'zim li emrillah ve şefakatu ala halkillah" diye iki madde üzerinde dini tarif etmişler. Dolayısıyla bütün mükellefiyetler, Allah'ın bize emrettiği, din olarak gönderdiği bütün emirler, yasaklar iki noktada toplandığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi Allah'ın emrine tazimdir. İkincisi de Allah'ın yarattığı bütün varlıklara, en başta insan, diğer canlı, cansız bütün Allah'ın yarattıklarına şefkattir. Dolayısıyla bu ayette baktığımız zaman bu kafirler iki hususta Allah'a karşı gelmişlerdir. Bu iki hususu da terk etmişlerdir. Allah'ın emrine karşı gelmişlerdir. Tabii müminler onlara infak edin derken bu infak emri esas itibariyle Allah'ın emridir. Allah yolunda vermek, Allah yolunda harcamak, fakiri, garibi, muhtacı, yolda kalmışı, yetimi görüp gözetmek esas itibariyle Allah'ın emridir. Her ne kadar müminlere siz sapıksınız deseler de bu emir, infak emri Allah'ın emridir. Dolayısıyla bu şekilde ayette tasvir edilen kafirler Allah'ın emrine tazim göstermiyorlar. Allah'ın emrini hafife alıyorlar, önemsemiyorlar. Onunla dalga geçmiş, ona karşı çıkmış oluyorlar. Birinci madde. İkinci madde de Allah'ın yarattıklarına şefkatten uzak kalmış oluyorlar. Yani aynı şekilde her ikisini de terk etmiş, mahlukata şefkatten de geri durmuş oluyorlar. Bu kafirler ikisini terk ediyor. Cimriler ise ya da mümin olduğu halde, iman ettiği halde Allah infakı emretmiştir. Allah zekatı emretmiştir. Buna inanıyor ama eli cebine varmıyor. Cimrilik yapıyor, infakta bulunmuyor. Böyle kimseler ise her ne kadar birincisi olarak Allah'ın emrine inanmış olsalar da bunu fiilen yapmadıkları için ikinci hususta onlara adeta ortak olmuş oluyorlar. Allah'ın mahrum edip fakir bıraktığına biz de bir şey vermeyiz dercesine. Bu şekilde bu dinin iki ana umdesinden ikincisine adeta fiilen yapmayarak ikinci kısımda eksik kalmış oluyorlar. Lokman Aleyhisselam'ın şöyle dediği nakledilir. Zenginlerin yanına vardığı zaman "Ey nimet ehli, en büyük nimeti unutmayın." Fakirlerin yanına uğradığı zaman da "iki kere aldanmaktan sakının" gibi zenginleri de fakirleri de ikaz ettiği nakledilir. Hazreti Ali'den de şöyle bir söz nakledilmiştir. "Mal dünya kazancı, yani bu dünyanın malı, bu dünyanın kazancı. Salih ameller ise, hayırlı ameller ise," tabii salih amel deyince hem bedenle hem mal ile yapılan bütün ameller buna dahil, İşte ahiret için yapılan ameller de ahiret kazancıdır. Bu dünyanın malı dünyanın kazancı olduğu gibi Allah bazı topluluklara bunların her ikisini birden verir. Demek ki asıl olan hem dünya da iyilikler yapmak, dünyada hasene, işte Kur'an-ı Kerim'de bize öğretildiği gibi Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Hem dünyada iyilik peşinde hem ahiretin iyiliği peşinde olmak gerekir. Hatta o ayetin yukarısında insanlardan öyleleri vardır ki sadece ne yaparlar? Dünyada iyilik isterler. Sadece dünyanın peşinde koşarlar. Ahiretle ilgili bir kaygıları, dertleri, hazırlıkları yoktur. Ve mâ lehum fil ahireti min halâk. Eğer ahiret için insanın bir gayreti yoksa o zaman ahirette alacağı bir karşılık da yoktur. Onun için gerçek mümin hem dünya için çalışan hem de ahiret için çalışan, hatta bunun için Allah'a dua eden, amel olarak da, icraat olarak da, muamele olarak da hem dünyayı hem ahireti, ikisinin iyiliğini, güzelliğini kazanmaya çalışan kimsedir. Ama tabii ahireti kazanmak için de mutlaka Cenab-ı Hakk'ın ihtiyaç içinde bıraktığı fakir, garip, yetim, bunları görüp gözetmek gerekiyor. Fudayl bin İyaz da meşhur Allah dostlarından demiş ki, ahirette izzet isteyen fakirlerle beraber olsun, onlarla düşüp kalksın diye ifade etmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Özellikle varlıklı ise bir insan mutlaka diyecek ki, Allah bu muhtaçları, fakirleri bana zimmetledi. Onları ahiretimi kazanmak için, ebedi hayatı kazanmak için bana vesile olarak yarattı diye düşünecek. Fakirleri, muhtaçları bir nimet görecek, bir minnet görecek. Hatta efendim verdiği hayırla, sadakayla ben sizin sayenizde ahiretimi kazanıyorum diyerek,
evet,
onları bir nimet gibi görecek. Yani bazen olur insanlar işte verdiği zaman, bazı gafil insanlar verir ama verdiğinde de minnet yapar insan.
Farklı tam bir tersine, eda olur böyle sanki verirken. Evet. Gurur veriyorum.
Ya o da bir, o da bir demek ki hastalık, evet, yani. Evet. İşte burada kafir var, hiç vermiyor. Yani Allah dileseydi bunları zengin ederdi, ben mi vereceğim diyor. Bu bir hastalık. İkincisi, tamam vermek lazım, iyidir, güzeldir diyor ama eli cebine varmıyor. Allah'ın emrini, farz olan zekatı belki yerine getirmiyor. Diğer hayır, hasenat, bunlara eli varmıyor. Bu da bir hastalık. Bir diğer hastalık, demek ki insanın bu dünya, mal, mülk, varlıkla ilgili bir diğer hastalığı, veriyor. Bu sefer verdiğinden efendim karşısından minnet bekliyor. Halbuki el minnetü lillah. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde de öyle buyuruyor. Ve ye'hudus sadakat. Adeta sadakaları Allah alır. Veren de Allah için verdiğini, Allah'a verdiğini düşünecek. Tam aksine verdiği kimseyi ebedi hayatını kazanması için kendisine bir yardımcı, bir vesile gibi görüp verdiği kimseye karşı minnet içinde olacak. Belki efendim bu hastalığın çaresi, tedavisi olması gereken bu. Verdiğini Allah için verecek. Fakirden bir karşılık, bir teşekkür beklemeyecek. La nuridu minkum cezaen ve la şükura ayetinde de geçtiği üzere ne bir karşılık, bir ne bir teşekkür bile beklemeyecek eğer yaptığını Allah için yapıyorsa.
Bazen oluyor ki hocam öyle durumlar, yani ben sana geçmişte şunları şunları yapmıştım, bunlar bunlar olmuştu da bunların neticesinde hani şu nimetlerde, şu ikramlarda, bu lütuflarda bulunmuştum, karşılığı bu mu, ya da sen buna karşılık ne yaptın, sen bunun karşılığını bana verdin mi, hani verirken ki eda bir başka tarafa, bunun ilerleyen süreçte, ilerleyen zaman diliminde bu şekilde tabiri caizse geçmişin ajandasını tutmak gibi, biz yaptık yaptık ama sen ne yaptın diye bir de hesap sormaya kadar bile gidebiliyor.
Evet.
Hocam bu ayeti kerime ile alakalı olarak Kurtubi'nin El Cami isimli eserinde şöyle bir rivayete yer veriliyor sebebi nüzul olarak. Rivayete göre Hazreti Ebu Bekir yoksul Müslümanlara yemek yedirir, onları doyurur, onlara ikram edermiş. Bir gün Ebu Cehil ona yolda rastlayınca, ey Ebu Bekir, Allah'ın bu yoksulları doyurabileceğini mi iddia ediyorsun diye sormuş. Ebu Bekir radıyallahu anh da evet diye cevap verince Ebu Cehil, o halde onları neden yedirip doyuruyorsun? Allah onları yedirip doyurmuyor mu diye sorunca Hazreti Ebu Bekir, Allah bir takım kimseleri fakirlikle, bir takım kimseleri de zenginlikle imtihan etmiş. Fakirlere sabretmeyi, zenginlere de yedirmeyi emretmiştir deyince Ebu Cehil, vallahi ey Ebu Bekir, sen olsa olsa apaçık bir şaşkınlık içindesin. Sen sanıyor musun ki Allah bunlara yedirmeye gücü yeterken yedirmemiş de sen onlara yediriyorsun demiş ve işte bunun üzerine bu 47. ayet-i kerimenin nazil olduğunu Kurtubi El Cami isimli eserinde rivayet ediyor. Hakikaten biz bazen burada şunu da atlayabiliyoruz. Az önce bizzat ayeti kerimenin içerisinde geçen ifade de o şekildeydi. Yani biz aslında bizim çalışarak, çabalayarak kazandığımız, elde ettiğimiz, bizim diyebileceğimiz, hani bir nefes alıp vermemiz bile hani bizim kendi malik olabildiğimiz bir şey olmadığı halde bizim olanı sanki veriyormuş gibi. Halbuki ayette geçen zaten o size hani Allah tarafından rızık olarak verildi. Biz sanki kendi malımız yaşına kendimizden veriyormuş gibi. Halbuki o zaten bize verildi. Bize rızık olan verenden, bize rızık olarak verilenden vermemiz emredilirken biz burada bu yanlışa da düşüyoruz. Bazen şöyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Trafikteyiz. Belki bir ışık, belki bir trafik anı. Birisi geliyor, cama tıklıyor. Hadi Allah versin deyiveriyoruz. Ya da bir iş yerindeyiz, ofisteyiz. Biri gelip yemek, hani biz o an için niyetimizi aslında bozmamalıyız diye düşünüyorum ama Allah versin diyoruz. Hani bize veren kim? Bizdeki mal bizim mi?
Evet, merhum Musa Efendi'nin bir sözü olarak nakledilir. Yani bu tür durumlarda, yani insanın tabii herkese bir basiret vermiş Allah kalbine, az veya çok. Şimdi karşımızdaki insanın samimiyetine inanıyorsak zaten veriyoruz ama karşımızda isteyen, dileyen, dilencilik yapan kimsenin samimiyetine inanmıyorsak Musa Efendi Hazretleri demiş ki az verin. Az verin yani, ama reddetmeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimede Duha suresinde وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyen, dilenen kimseyi de horlama, azarlama diye bir ayet-i kerime var. Hiç olmazsa bu ayet-i kerimeyi düşünerek, diyelim ki adamın samimiyetine konusunda kalbimizde bir şüphe varsa az verip çevirmek. Yani böyle geri çevirmemek. Aynen burada kafirlerin yaptığı gibi, Allah dileseydi seni zengin ederdi, Allah versin demek gibi bir bakıma o manaya da geliyor. Bu hassasiyet, bu titizliği de göstermek gerekiyor.
Evet hocam, buradan 48. ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadiqin. Bir de eğer doğru söylüyorsanız bizi tehdit edip durduğunuz bu kıyamet ne zaman diye soruyorlar.
Evet, yani yine bu küfür üzere ısrar eden, küfür kafir tabiatında olan bir kimseler Allah'ın vaadi, azapla ilgili tehdit ne zaman gerçekleşecek diyerek adeta yine, tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın müjdeye dair, cemaline dair, cennetle ilgili, nimetlerle ilgili şeyler olduğu gibi aynı şekilde özellikle inkar edenlere gelecek bir takım cezalar, azaplar, cehennemle tehdit gibi hususlar var. İnanmazlarsa başına gelecek, geçmiş ümmetlerin başına gelip de inanmayacak olurlarsa, başta özellikle Mekke müşrikleri gibi, bu kimselere bunlar Allah'ın azabı, cezası hatırlatıldığı zaman ne zaman öylesi gelsin, hadi gelsin der gibi, eğer gerçekten siz doğru söylüyorsanız, sözünüzde sadıksanız, bu tehdit ne zaman, bu azap, bu ceza ne zaman gelecek, hadi gelsin der gibi böyle söylerler. Tabii burada hazel va'du, bu kelimesinin kullanılması ya alaya almak içindir, zaten inanmıyorlar böyle bir şeyin olacağına, ya da efendim tehdidin yakın olması veya azabın geleceğinin bildirilmesinin, yakında geleceğinin bildirilmesinden dolayıdır. Burada el vaat kelimesi var. Vaat etmek diye, vaat diye Türkçemize de geçmiştir. Arapçada vaat, el vaadu, bu ayette geçen el vaadu kelimesi hayır için kullanıldığı gibi şer, fayda, hem fayda hem zarar için, her ikisi için de kullanılır. Yani olumlu vaat ya da tehdit, her ikisi için de kullanılabiliyor. Burada da, burada baktığımız zaman vaat kelimesi her iki mana ya da tefsir edilebilir. Bir de el-va'id kelimesi var. O ise sadece olumsuz, şer, kötü ve zararlı olan şeyler için kullanılır, tehdit manasına. İşte onun için bu ayette vaat hem kıyameti hem de kulların amellerine verilecek karşılığı ifade etmektedir. Yani müminler için bir vaattir bu anlatılanlar, ya da işte kafirler için bir cezadır netice itibariyle. Onun için burada vaat kelimesi her iki manayı da içermektedirler. Kafirlerin bu şekilde kıyametin derhal gelmesini, acele istemeleri, ya buna inanmadıklarından alay etmek içindir veya hadi getirin bakalım sizin buna gücünüz yetmez, haşa Allah'ın buna gücü yetmez gibi böyle bir Cenab-ı Hakk'a karşı, peygamberlere karşı bir meydan okuma gibi adeta. Ya da işte bunu yalanlamak için ileri sürdükleri Allah'ın azabını, cezasını ya da tekrar yeniden dirilmeyi, kıyameti, bunları inkar etmek üzere söyledikleri bir sözdür. Yoksa gerçekten ne zaman olacak bunun vaktini, saatini öğrenmek gibi bir şeyden dolayı değildir. Tabii müminler için onların tabii ahiret korkulacak bir şey değildir. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Çünkü müminler ahirete hazırlandıkları için, hatta Cenab-ı Hak'la muhabbet, aşk, şevk ilişkisi olan, Cenab-ı Hakk'a karşı muhabbet ehli olan insan için ölüm korkulacak bir şey değildir. Mevlana Hazretleri'nin Şeb-i Arus diye ifade etmesi gibi.
Evet.
Ancak inanmayan için ölüm çok büyük bir korkudur. Eğer hayatın sona ermesidir. Onun için kıyamet bir bakıma adeta kafirler içindir. Ölüm kafirler için bir tehdittir. Korkulacak bir şeydir. Ama müminler için, gerçek müminler için, gerçek Allah'ın dostu olmuş kimseler için ölüm bir bayramdır, bir sevinçtir. Mevlana Mesnevi de bunu bir şöyle bir benzetmeyle anlatıyor. İnsanlar diyor çarşıda yürürler. Kimi neşeliyken kimi dertlidir. Aynı şekilde ölürken de insanlar ayrı ayrıdır. Kimisi hüsranda, kimisi bahtiyar olarak ölür. Yani bu dünyada da nasıl insanların çarşı pazardaki bile o telaşta koşan insanların kimisi mutlu, kimisi üzüntülü, kederli ise bu ölümde de ahirette de bu şekilde olacaktır. İşte bunu yapabilmenin şeyi, yolu hayatı güzel yaşamak. Efendim sadece hayat için, sadece bu dünya için değil, ahireti düşünerek, Allah'ı düşünerek, Allah'a inanarak yaşamaktır. İşin temelinde bu yatıyor. Tabii bu inançsızlığın, imansızlığın, burada anlatılan, bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde anlatılan nankörlüğün temelinde zaten küfür var, inkar var, inançsızlık var. Bir insan bu dünyanın imtihan olduğuna, kendisinin bu dünyaya imtihan için gönderildiğine, kendisine verilenlerin veya verilmeyenlerin, nimetlerin veya imtihanların hepsinin Allah'tan olduğuna inanırsa, malı mülkü Allah'tan bilirse, el mülkü lillah diye inanırsa, o zaman bu tür yanlış neticelere varmaz. Ama bir insanda iman yoksa, Allah'a inancı yoksa, hayattan, bu dünyadan ibaret görüyorsa her şeyi, hakikati, o zaman işte böyle yanlış neticeler ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak hepimize imanı kamil lütfeylesin, amin, nasip eylesin. Hakkı hakikati görüp hayatımızı ona göre tanzim etmeyi bize lütfeylesin. Yoksa amin, işin temeli bozuk. Temel bozuk olunca işte böyle yanlış sonuçlar, yanlış neticeler ortaya çıkıyor. Bu kafirler, kafir tabiatlı kimseler hem infaka yanaşmıyorlar. Bu ayetlerde anlatıldığı üzere Cenab-ı Hakk'ın ayetleri karşısında kör ve sağır oluyorlar. Ayetlerden yüz çeviriyor insan. İşte böyle bir hayat sürerse, işin temeli imanı bozuk olursa efendim, ondan sonra Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okumaya kalkıyor. İşte bu azap ne zaman, kıyamet ne zaman, madem gelsin de görelim gibi böyle bir yanlış yollara, yanlış yerlere varıyor. İşte bütün bunların temelinde iman konusundaki bozukluk, iman konusundaki zafiyet yatıyor. Onun için Cenab-ı Hak hepimize imanı kamil lütfeylesin.
Amin.
Ve inandığımız gibi yaşamayı, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin. İmtihanı kazanmayı hepimize lütfeylesin demek gerekiyor. Amin. Herhalde.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 45, 46, 47 ve 48. ayeti kerimelerinin tefsirlerinin üzerinde durmuş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.